Evrim teorisi İngiliz doğa bilimci Charles Darwin tarafından 19. yüzyılın ortalarında ileri sürüldü. O dönemin bugüne kıyasla en belirgin özelliği ise bilim ve teknoloji düzeyinin son derece geri olmasıydı. 19. yüzyılın bilim adamları basit laboratuvarlarda oldukça ilkel araçlarla çalışıyordu. Kullandıkları araçlarla bakterilerin dahi varlığını görmeleri mümkün değildi. Dahası, orta çağdan beri süregelen pek çok batıl inanış bilim adamlarını hala etkisi altında tutuyordu. Bu batıl inanışların biri canlılığın temelde basit bir yapıya sahip olduğu düşüncesiydi. Eski Yunan düşünürü Aristo'ya kadar uzanan bu inanışa göre canlılık bazı cansız maddelerin ıslak bir ortamda tesadüfen yan yana gelmeleriyle kendiliğinden başlayabiliyordu. Darwin teorisini geliştirirken bu inanışa, yani canlılığın temelde basit bir yapıya sahip olduğu düşüncesine dayandı. Darwin'in teorisini benimseyen ve savunan diğer biyologlar da aynı şekilde düşündü. Örneğin, Darwinizmin Almanya'daki en büyük destekçisi olan Ernst Haeckel, o dönemin mikroskoplarında sadece koyu bir leke gibi görünen canlı hücrenin çok basit bir yapıya sahip olduğunu düşünüyordu. Hatta bir yazısında hücre için açıkça şöyle dolu basit bir baloncuk demişti. İşte evrim teorisi bu ve benzeri varsayımlar üzerine kuruldu. Teoriyi ortaya atan Haeckel, Darwin ya da Huxley gibi isimler canlılığın çok basit bir yapıya sahip olduğunu ve dolayısıyla bu basit yapının tesadüflerle kendi kendine oluşabileceğini düşünüyorlardı. Ancak yanılıyorlardı. Darwin'den günümüze kadar geçen 1,5 yüzyıl içinde bilim ve teknolojide dev adımlar atıldı. Bilim adamları Haeckel'in jöle dolu basit bir baloncuk dediği hücrenin gerçekte nasıl bir yapıya sahip olduğunu keşfettiler. Ve hücrenin hiç de önceden sanıldığı gibi basit olmadığını hayretle gördüler. Hücrenin içinde Darwin zamanında hayal bile edilemeyecek kadar kompleks bir sistem olduğu ortaya çıktı.
Is that a huge number of highly complex systems in nature cannot be plausibly accounted.
Ünlü bir moleküler biyolog olan Profesör Michael Denton, hücrenin nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlatmak için şöyle bir benzetme yapar. Moleküler biyoloji tarafından ortaya çıkarılan yaşam gerçeğini kavrayabilmek için bir hücreyi yaklaşık 1 milyon kez büyütmemiz gerekir. Bu durumda hücre, New York ya da Londra gibi büyük bir şehri kaplayacak boyutta dev bir uzay gemisine benzeyecektir. Hücrenin yakınına gelip onu incelediğimizde üzerindeki milyonlarca küçük kapıyla karşılaşırız. Ve eğer bu kapıların herhangi birinden içeri girersek olağanüstü bir teknoloji ve bizi şaşkınlığa düşürecek bir komplekslikle yüz yüze geliriz. Şimdi Profesör Denton'ın uzay gemisi benzetmesini canlandırarak hücredeki kompleksliği daha yakından görelim. Yolculuğumuz kendilerine uygun bir hücre arayan hormonlarla başlar. Hücrenin yakınına geldiklerinde önce kendilerini kabul edecek bir kapı ararlar. Hücrenin kapıları bilinçli bir sistemle çalışır. Kapıya gelen her tür molekül incelenir, hücreye yararlı olup olmadığı belirlenir. Kapılar sadece yararlı moleküller için açılır. Eğer zararlı bir yapı, örneğin virüsler hücrenin kapısından girmeye kalkışırsa durum değişir. Hücre kapısı bu maddeyi analiz eder, zararlı olduğunu belirler ve kesin biçimde reddeder. Hücrenin kapısından içeri girdiğimizde ise Profesör Denton'un belirttiği gibi olağanüstü bir teknoloji ve bizi şaşkınlığa düşürecek bir komplekslikle karşılaşırız. Kapıdan içeri giren hormonlar, enzim adı verilen ve hücre içindeki işleri düzenleyen özel proteinler tarafından hemen kontrol altına alınır. Enzimler, eğer ihtiyaç varsa, hücreye yeni giren hormonları hemen kullanıma sokarlar. Eğer bu hormonlara o anda ihtiyaç yoksa, onları hücrenin Golgi aygıtı isimli depo bölümüne özenle yerleştirirler. Bazı moleküller, örneğin şeker moleküllerini taşıyan insülin ise hücre kapılarından sığamayacak kadar büyüktür. Müzik hücrenin bu büyük moleküller için tasarlanmış özel bir sistemi vardır. Hücre, insülini alabilmek için zarından dışarıya özel bir bölme uzatır. Dışarıdaki insülin bu bölmenin içine çekilir ve elbette bu sırada sıkı bir güvenlik kontrolü yapılır. Bu şekilde içeri alınan insülinin üzerindeki şeker molekülleri özel taşıyıcı enzimler tarafından dikkatle toplanır. Enzimler insülinden aldıkları şeker moleküllerini hücrenin enerji santrali olan mitokondriye götürürler. Mitokondrinin görevi, kendine ulaştırılan enerji içeren molekülleri parçalamak ve bunları hücrenin kullanabileceği şekilde yeniden sentezlemektir. Mitokondride çok karmaşık reaksiyonlar sonucunda üretilen ATP adlı enerji paketleri yine kusursuz bir mekanizmayla hücrenin gerekli bölümlerine transfer edilir. Hücredeki tüm bu karmaşık sistemin beyni ise dev bir bilgi işlem merkezine benzeyen hücre çekirdeğidir. Hücre çekirdeğinin içinde dev birer bilgi bankası olan kromozomlar yer alır. Kromozomlar iç içe geçmiş DNA zincirlerinden oluşmaktadır. Hücrenin içindeki bütün sistemlerin detaylı planları işte bu DNA zincirlerinde kodlanmıştır. DNA zinciri 4 farklı molekülün belirli bir sırayla dizilmesiyle oluşan sarmal bir merdiven biçimindedir. Bu 4 farklı molekül aslında 4 harfli bir alfabe oluşturur. Bu alfabe sayesinde DNA'da yaklaşık yüzlerce cilt ansiklopediyi dolduracak kadar büyük bir bilgi kodlanmıştır. Bu kod sistemi, hücrede kullanılan binlerce farklı enzim ve proteinin detaylı üretim planını içermektedir. Hücrede inşa edilecek tüm organik moleküllerin projeleri, DNA'da en ince detaylarına kadar tek tek yazılmıştır. organik bir molekülün, örneğin bir proteinin üretimi, kromozomlardaki DNA'nın içinden gerekli bilgileri içeren genin tespit edilmesiyle başlar. Sırf bu iş için görevli olan bir enzim, DNA'yı sanki bir fermuar gibi açar. Daha sonra bir grup enzim gelerek DNA basamaklarını ikiye ayırır. Bir başka enzim ayrılan parçalardan birinin üzerinden geçer ve burada kodlanmış olan bilgileri hızla okuyup kopyalar. Kopyalama tamamlandıktan sonra ise DNA yine enzimler tarafından kapatılır ve eski haline döndürülür. DNA'dan elde edilmiş olan kopyaya mesajcı RNA adı verilir. Mesajcı RNA, hücre için gerekli olan proteinin üretim planını içermektedir. Protein üretimi ise hücrenin bir başka merkezinde gerçekleşir. Hücrenin fabrikası diyebileceğimiz bu yapının ismi ribozomdur. Ribozomda kusursuz bir üretim vardır. Mesajcı RNA ribozomun bir ucundan içeri girer ve yavaş yavaş ilerler. Bu sırada transfer RNA adı verilen taşıyıcılar üretilecek protein için gerekli olan parçaları yani amino asitleri eksiksiz olarak ve doğru sırayla ribozoma taşırlar. Buraya getirilen amino asitler, mesajcı RNA'nın üzerindeki şifre sayesinde doğru sıralamayla birbirleriyle birleşirler. Mesajcı RNA'nın her ilerleyişinde orada yazılı olan bilgiye karşılık gelen amino asit zincire eklenir. Böylece sonuçta yeni bir protein üretilmiş olur. Eğer amino asit diziliminde en ufak bir hata oluşsa, üretilecek protein hiçbir işe yaramayacaktır. Ama böyle bir hata hiçbir zaman olmaz. Üretimi böylece tamamlanan protein, görevine başlamak üzere ribozomdan ayrılır. Bu olağanüstü işlemler uzaklarda değil, bizzat sizin bedeninizin içinde gerçekleşmektedir. Basitleştirerek anlattığımız tüm bu olaylar gerçekte çok daha karmaşıktır. Ama vücudunuzdaki 100 trilyon hücrenin her birinin içinde her an sürekli tekrar edilmektedir. İşte evrim teorisini ortaya atanların jöle dolu bir baloncuk sandıkları hücre, bu denli olağanüstü bir tasarıma sahiptir. Bu muhteşem sistem elbette evrim teorisinin iddia ettiği gibi tesadüfen ortaya çıkmış olamaz. Evrim teorisi hücredeki tüm bu detayların ortaya çıkmasıyla birlikte büyük bir yenilgiye uğramıştır. Bugün dünyada pek çok bilim adamı canlılığın bir tesadüf ürünü olmadığını, aksine canlılığın tüm detaylarında çok üstün bir tasarım bulunduğunu kabul etmektedir. Bu bilim adamlarından biri olan ünlü Amerikalı biyokimya profesörü Michael Behe, bilimin ortaya çıkardığı tasarım gerçeğini şöyle ifade eder.
I think the conclusion of design is a scientific one, an empirical one, based completely on the observable system, the universe and life were intended, that they are the product of intelligent activity. And I'd just like to point out that this idea comes from the progress of science. It is not from not what we do not know, but is rather from what we have learned over the past 50 years.
Gerçekten de bilim, tüm canlıların bilinçli bir yaratılışla var edildiğini göstermektedir. Evrim teorisi, tek bir canlı hücresindeki kompleks sistemleri açıklayamadığı gibi canlı bedenlerindeki tasarımları, örneğin bir kuş kanadındaki aerodinamiği, bir örümceğin harika avlanma yöntemlerini, kamuflaj amacıyla yaprağa benzetilmiş bir böceği, bir kelebeğin kanatlarındaki göz tasarımını ya da hayvanlardaki şefkat duygusunu hiçbir şekilde açıklayamamaktadır. Her detayı kusursuz bir biçimde tasarlanmış olan canlılık açıktır ki üstün bir yaratılışla var edilmiştir. O üstün yaratıcı göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Açık bir havada çok geniş bir alanda etrafınıza baktığınızda en uzaktaki ve en yakındaki tüm cisimleri, renkleri, şekilleri ve büyüklükleriyle rahatlıkla görebilirsiniz. Oysa sizin hiçbir çaba harcamadan elde ettiğiniz bu görüntü, vücudunuzdaki sayısız karmaşık reaksiyon ve etkileşimler sonucunda gerçekleşmektedir. Şimdi bu karmaşık işlemleri biraz daha yakından inceleyelim. İnsan gözü tamamen otomatik olarak çalışan mükemmel bir mekanizmaya sahiptir. Yaklaşık 40 ayrı temel parçanın bir araya gelmesiyle oluşmuştur ve bu parçaların her biri görme işleminde çok önemli görevlere sahiptir. Bu parçalardan birinin bile eksikliği veya sakatlığı görmeyi imkansız hale getirecektir. Gözün ön kısmındaki saydam tabaka korneadır. Bunun hemen arkasında iris yer alır. Göze rengini de veren iris, kendine bağlı kaslar sayesinde göz bebeğinin boyutunu ışık şiddetine göre otomatik olarak ayarlar. Örneğin eğer karanlık bir ortamdaysak, iris mümkün olduğunca çok ışık alabilmek için genişler. Ortamın ışığı arttığındaysa daralarak göze giren ışık miktarını azaltır. Iris'in bu otomatik ayar sistemi ise şöyle çalışır. Işık göze girdiği anda bir sinir uyarısı beyne ulaşarak ışığın varlığı ve şiddetini haber verir. Beyin ise hemen geri sinyal göndererek irisi çevreleyen kasların ne kadar kasılacaklarını bildirir. Bu yapıyla paralel çalışan diğer bir mekanizma ise mercektir. Merceğin görevi göze gelen ışınları gözün arkasındaki retina tabakasına doğru odaklamaktır. Merceğin etrafında bulunan kasların hareketiyle göze farklı açılardan ve mesafelerden gelen ışınlar sürekli retinaya odaklanabilmektedir. Tüm bu anlattığımız sistemler gözü taklit etmek amacıyla en son teknolojiyle tasarlanmış mekanik cihazlardan çok daha küçük ama kat kat üstündür. Dünya üzerindeki en gelişmiş yapay görme sistemi bile gözle karşılaştırıldığında olağanüstü derecede basit ve ilkel kalmaktadır. Bu yapay görme sistemlerini geliştirmek için harcanan emek ve bilgiyi düşündüğümüzde gözün ne kadar üstün yaratılışla var edildiği de açıkça anlaşılmaktadır. Gözün bir tek hücresini mikroskobik düzeyde incelediğimizde ise bu yaratılışın üstünlüğü daha da açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. İçi meyve dolu kristal bir kaseye baktığımızı düşünelim. Bu kaseden gözümüze gelen ışınlar kornea ve göz bebeğinden geçip mercek tarafından retinaya doğru odaklanırlar. Peki ama retinada ne olmaktadır da buradaki hücreler ışığı algılayabilmektedir? Işık parçacıkları veya diğer ismiyle fotonlar retinadaki hücrelere çarptıklarında adeta birbiri ardınca ustaca dizilmiş domino taşlarını harekete geçirirler. Retina hücrelerinin içinde yer alan bu domino taşlarının ilki 11 sis retinal adı verilen bir moleküldür. Kendine foton isabet eden molekül şekil değiştirir. Bu şekil değişikliği ona bağlı olan rodopsin adlı proteinin de şeklini değiştirir. Rodopsin bu sayede daha önce hücre içinde yer alan ama şeklinin uyumsuzluğu nedeniyle etkileşim içine giremediği translusin adlı bir başka proteinle birleşebilecek hale gelir. Bu birleşmenin ardından GTP isimli bir molekül de bu gruba katılır. Artık iki protein yani rodopsin ve translusin ve bir kimyasal molekül yani GTP birbirine bağlanmış durumdadır. Ancak işlem daha yeni başlamıştır. GTP adlı birleşim hücrenin içinde önceden beri var olan fosfodiesteraz adlı bir başka proteinle bağlanmaya uygun yapıdadır. Bu bağlanma sonucunda meydana gelen molekülün şekli hücrenin içinde bir seri kimyasal reaksiyon başlatacak bir mekanizmayı harekete geçirecektir. Bu mekanizma hücredeki iyon dengesini değiştirerek elektrik enerjisi üretir. Bu enerji sayesinde de retina hücresinin hemen arkasında yer alan sinirler uyarılır. Sonuçta göze ışık olarak gelmiş olan görüntü bir elektrik sinyali biçiminde yola çıkar. Bu sinyal dışarıdaki cisimle ilgili tüm görsel bilgileri barındırmaktadır. Görmenin gerçekleşebilmesi için retina hücresinde üretilen elektrik sinyallerinin beyindeki görme merkezine ulaştırılması gereklidir. Ancak sinir hücreleri birbirlerine tam olarak bağlı durumda bulunmazlar. Birleşim noktalarının arasında boşluk bulunur. Peki bu durumda elektrik uyarısı yoluna nasıl devam etmektedir? İşte bu noktada yine karmaşık işlemler gerçekleşmekte ve elektrik uyarısı taşıdığı bilgiye hiç zarar gelmeden kimyasal enerjiye dönüştürülüp sinirden sinire bu şekilde aktarılmaktadır. Sinir hücrelerinin birleşme noktalarında yer alan kimyasal taşıyıcılar gözden gelen uyarının içerdiği bilgiyi bir sinirden diğerine başarıyla ulaştırırlar. Diğer sinire gelindiğinde uyarı tekrar elektriksel sinyale çevrilir ve bir diğer atlama noktasına varıncaya dek yoluna devam eder. Böylece beyindeki görme merkezine ulaşan sinyal, hafıza merkezindeki bilgilerle karşılaştırılır ve görüntü yorumlanır. Sonuçta, başta baktığımız içi meyve dolu olan bir kaseyi yüzlerce küçük detaydan oluşan bu mükemmel sistem sayesinde görmüş oluruz. ve tüm bu şaşırtıcı işlemler bir saniyeden çok daha az bir zaman içinde olup biter. Dahası görme sürekli olarak gerçekleştiği için sistem de sürekli olarak kendini tekrar eder. Örneğin gözün içindeki zincirleme reaksiyonda görev alan moleküller her defasında orijinal hallerine döndürülürler ve reaksiyona her an baştan başlanır. Elbette bu arada vücudun başka birçok noktasında da buna benzer sayısız işlem gerçekleşmektedir. Öyle ki gördüğümüz görüntüyle eş zamanlı olarak sesini duyar, varsa kokusunu ve tadını alır, mümkünse dokunarak hissederiz. Vücudumuzdaki milyonlarca işlem ve reaksiyon da bu sırada kesintiye uğramadan devam eder. Darwin, yaşadığı çağdaki ilkel bilim düzeyine rağmen gözdeki olağanüstü tasarımı fark etmiş ve biyolog arkadaşı Asa Gray'e yazdığı 3 Nisan 1860 tarihli mektubunda "Gözleri düşünmek beni bu teoriden soğuttu" diyerek çaresizliğini itiraf etmişti. Gözün çağımızda keşfedilen biyokimyasal özellikleri ise Darwinizme, Darwin'in korktuğundan bile çok daha büyük bir darbe indirmiştir. Burada kısaca özetlediğimiz görme işleminin aslında çok daha karmaşık detayları vardır. Gözün içinde öyle karmaşık, öyle ince hesaplar üzerine kurulmuş reaksiyonlar yaşanmaktadır ki bunların evrim teorisinin ileri sürdüğü gibi rastlantıların ürünü olduğunu düşünmek tamamen akıl dışıdır. Ünlü biyokimya profesörü Michael Behe, Darwin'in Kara Kutusu adlı kitabında gözün kimyası ve evrim teorisi hakkında şu yorumu yapar. Darwin'in 19. yüzyılda açıklayamadığı görme olayı ve gözün anatomik yapısı gerçekten de hiçbir evrimci mantıkla açıklanamaz. Evrim teorisinin öne sürdüğü açıklamalar o kadar basittir ki gözde yaşanan ve kağıda dökülmesi bile zor olan inanılmaz derecedeki karmaşık işlemleri asla açıklayamaz. Görüldüğü gibi evrim teorisi, bütün canlılığı açıklamak bir yana, tek bir canlı hücresinin içindeki sistemleri bile açıklamaktan çok uzaktır. Bilim, canlılığın basit olduğu varsayımını kesin bir şekilde yıkmış ve insanlığa çok önemli bir gerçeği göstermiştir. Canlılık, tesadüflerin değil, kusursuz bir yaratılışın ürünüdür. Hayatı var eden üstün yaratıcıysa alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. İnsanı da tüm canlıları da yaratan O'dur. Ve insan kendini yaratmış olan Rabbine karşı sorumludur. Allah bu gerçeği Kur'an'da insanlara şöyle hatırlatmaktadır. O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz.